Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Sıcak takibi hoş geldiniz. Konuğum Paris'ten Profesör Hamit Bozarslan. Hamit hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evet, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz tanıyorlar Hamit Bozarslan'ı. Dünyanın en önde gelen siyaset, bilim ve Kürt konusunda özellikle en önde gelen uzmanlardan bir tanesi. Paris'te Sosyal Bilimler Yüksek Okulu öğretim üyesi. Sık sık konuk olarak alıyoruz kendisini. Türkiye'deki durumu değerlendirmek üzerine, ışık tutmak üzere. Evet Hamit, epey oldu konuşmayalı ama Türkiye'deki gelişmeler öyle hızlı ki ve bir anlamda aslında öyle bir istikamette ilerliyor ki senin sık sık son iki konuşmamızda altını özellikle çizdiğin kartel devlet kavramı sanki her gelişmeyle biraz daha teyit ediliyor, biraz daha kendisini daha görünür kılıyor gibi. Özellikle son işte haftalarda diyelim, organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın çıkışı, hukuk reformu, işte ekonomik reform yönünde kampanya açacağız, hamle başlatacağız diyen Erdoğan'a cevap niteliğinde MHP kanadından gelen tepkiler. En son olarak da işte Erdoğan'ın söylediklerinden cesaret alan veya teşvik gören Bülent Arınç'ın yaptığı çıkış, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala özelinde yapmış olduğu çıkışın hemen ardından bugün işte seninle konuşmadan kısa bir süre önce, bugün 24 Kasım Salı bu arada, Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiği de açıklandı. Yani büyük bir çalkantı var. Senin kartel devlet diye nitelediğin yapının tepesinde, içinde, çatı katında bir çalkantı var. Nasıl yorumlayacağız bu son gelişmeleri?
Sanıyorum bu son gelişmeleri yorumlamak için büyük bir ihtimalle 20. yüzyıl tarihinin tümünü ele almak gerekiyor. O konuda elimizde oldukça belge var fakat araştırma yok. Yani bir İttihat ve Terakki nasıl oluştu, bir Teşkilat-ı Mahsus'ta nasıl oluştu, Kurtuluş Savaşı'nda çeteleşme olgusu neydi, 60'lı 70'li yıllarda komando kampları nasıl kuruldu ve özellikle 90'lı yıllar konusunda elimizde on binlerce sayfa belge var. Susurluk olgusu. Tümüyle bir kenara bırakıldı, unutuldu. Fakat sanıyorum şu anda olup biten Susurluğun intikam alması. Susurluğun intikam alması ne demek? Susurluğun intikam alması şu anlama gelmekte. Siz bir devlet olarak kendinizi tanımlayabilirsiniz. Kurumlarınız olabilir, parlamentonuz olabilir, partiniz olabilir. Fakat son tahlilde bu devletin sahibi biziz. Nereye kadar gidebileceğimizi tespit edebilen ya da belirleyen biziz. Alaaddin Çakıcı'nın kanunun üstünde olduğu söyleniyor. Aslında kanunun üstünde değil, kanunun temelinde ben varım diyor. Bu işin alfa ve omegası, kökeni ve orijini, kökeni ve ufku benim diyor. Ve MHP'nin Devlet Bahçeli'nin konuşmaları başlayan son derece ilginç. Devlet Bahçeli kimin devlet adına konuşabileceğini dile getiriyor. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Bu tehlikeli gelişmeyi Erdoğan'ın kendisi tetikledi büyük ölçüde. Çünkü Erdoğan'ın son 7-8 yılda Türkiye'yi paramiliterleştirme olgusu açık bir şekilde yaşanmakta. Bu kartelleşme olgusu çok açık bir şekilde yaşanmakta. Erdoğan'ın kurumlardan nefret etmesi giderek devletin kenarında, periferisinde yeni kurumların oluşmasına güçlendirmesini sağladı. Ve son tarihinde bugün bu oluşan güçler, paramiliter güçler, devlete entegre edilen mafya tipi örgütler, devletin kendisi ya da devleti demeyelim artık, devlet kavramını da pek kullanmak mümkün değil. Fakat rejimin kendisini de tehdit edebilecek bir noktaya rahatlıkla varabilir demem yarın. Ve orada şu yüzünü görüyoruz. Yani daha önce sanıyorum konuşmuştuk. Artık Türkiye'de bir devletten, rasyonel, legal bir anlamda bir devletten, hatta otoriter bir devletten de bahsedebilmek mümkün değil. Yani tam bir fesat kumkuması söz konusu. Bu fesat kumkumasında Erdoğan kendisini lider olarak görebiliyor. Fakat liderliğin sınırlarını belirleyen kendisi kesinlikle o değil.
Değil. Bu yeni bir olgu. Yani Erdoğan'ın oyun alanını kendisinin çizdiğini ne tanıklık etmiştik çok uzun bir süre herhalde. Ama artık böyle bir şey söz konusu değil.
Artık bu noktada değiliz. Sanıyorum onu belki bir iki kez daha da hatırlatmışsın ya seninle konuşmalarında ya da başka konuşmalarda. Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh siyaseti yılanların kafasının üzerinde yürüme zanaatı olarak tanımlamaktaydı. Ki bu felsefenin sonucunda kendisini yılan olarak görenler tarafından öldürüldü. Şu anda Türkiye'de de böyle bir durum yaşamaktayız. Yani Türkiye'de siyaset ihtilaflarının meşrulaştırılması, ihtilaflarının kurumlaştırılması, ihtilafların kurumlar, bağımsız kurumlar tarafından hakemlik yoluyla çözülmesi olarak değil, fakat bir kan davası, bir yılanların kafasının üzerinde yürüme sanatı olarak değerlendirmekte ve bunu yapan, bunu Erdoğan tabii kolaylaştırdı. Erdoğan'ın kendisi de tümüyle bu mantığa sahip. Erdoğan'ın tarih okuması bir intikam okumasının ötesine gitmemekte. Erdoğan'ın siyaset okuması da intikam temeline dayanmakta. Fakat bunu yapan sadece Erdoğan değil. Erdoğan'ın dışında Erdoğan'ın sisteme entegre ettiği güçler ki kendilerini devletin gerçek sahibi olarak görmekteler. Bu güçler de aynı kafada.
Evet, yani aşağı yukarı 2 senedir falan sanıyorum seninle tema konuşuyoruz. Paramiliterleşme ve kavramı üzerinde konuştuk vesaire vesaire. Bu kadar biz de yazdık çizdik, aradan bu kadar zaman geçti ve Türkiye'de bu Alaaddin Çakıcı'nın ardından birdenbire devlet mafyalaşıyormuş olgusu birdenbire herkes yeni bir şeymiş gibi bunu fark etti. Aslında bu süre giden bir hadiseydi, bir akıştı. Özellikle belki bu konuda da fikrini almak isterim. Yani özellikle 2016 darbe girişiminden hemen sonra hız kazanan ya da şöyle diyelim istersen 2015 7 Haziran seçimlerinin hemen arkasında barış sürecinin masasının çökmesiyle birlikte başlayan darbeyle birlikte, darbe girişimiyle birlikte hız kazanan bir süreçti herhalde bu, değil mi? Hem kadrolaşmanın hızlanması hem de mafyatik yapıların, paramiliter yapıların devletin gözeneklerine daha rahat bir şekilde, engellenemez biçimde yerleşmesi. Böyle bir süreç mi bu son 3 sene?
Sanıyorum söz konusu olan hem bir pattern, bir model. Hı hı. 1990'larda ortaya çıkıyor. Yani o yüzden de susurluğa bakmak gerekiyor.
93? 93'e de bakmamız gerekiyor mu?
93'e bakmamız gerekiyor, 92'ye bakmamız gerekiyor. Evren tarafından Abdullah Çatlı'nın Avrupa'ya gönderilmesi olgusu söz konusu ve susurluktan bahsederken yılda az çok 40 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Hı-hı. Bir rantından bahsediyoruz, bir uyuşturucu rantından bahsediyoruz. Mafyanın ve ülkücülüğün devlete eklemlenmesi olgusundan bahsediyoruz. Ki bu dönemde aktif olan kurumlardan biri, simalardan birisi, kişilerden birisi de Alaaddin Çakıcı. Alaaddin Çakıcı 90'ların kilit adamlarından birisi. Hı hı. O yüzden sanıyorum her şeyden önce bir modelin olduğunu görmek gerekiyor. Bir pattern'ın olduğunu görmek gerekiyor. Ve ikinci olarak bir sürecin olduğunu görmek gerekiyor. Bu süreç 2000'lerde sanki kaybolmuş ya da ivme evet. Kaybetmiş bir durum, bir intiba yaratıyordu. Fakat tümüyle haklısın, 2015'ten sonra Türkiye'de bu süreç oldukça hızlandı. Cizre'nin yıkılması, Sur'un yıkılması, yakılması.
Orada kullanılan kadroların kimliği evet, önemli tabii orada.
Evet, bu kadroların kimliği önemli. Duvarlara seni seviyoruz, büyük uzun adam diye yazılması. Pöh'ün miktarı, Pöh'de kaç kişi istihdam edildi, Zöh'de kaç kişi istihdam edildi, Osmanlı ocakları ne, Höh ne? Silahlı bir örgüt değil ama silahlanabilecek bir örgüt. Ülkücülük yeniden silahlandı mı, silahlanmadı mı? Yani şu anda Türkiye'de 27-28 milyon silahın dolaştığı söylenmekte. Hı hı. Bu silahlanma olgusu son derece önemli. Ve bunlar kurum dışı silahlanma örgütleri. Evet. Hatta Pöh ve Cöh'de resmi bir statüleri olsa bile tümüyle kurum dışı bir temelde, paramiliter bir temelde oluşturulan gruplar ve bunların sosyolojisini tahmin etmek pek zor değil. Elimizde hemen hemen hiçbir bilgi değil, yok ama bunların sosyolojisini tahmin etmek çok zor değil. Bunların çok büyük bir kısmı radikal sağdan gelen, radikal milliyetçilikten gelen, mafyayla şu ya da bu şekilde ilişki halinde olan ve siyaseti dediğim gibi yılanların kafası üzerinde yürüme zanaatı olarak değerlendiren kişiler. Evet. Devleti mukaddes olarak görebilen fakat aynı zamanda kendi kesesinde kesinlikle unutmayan, bir yandan rahatlıkla insan öldürebilen fakat diğer yandan kendisini de öldürmeye feda etmeye hazır olabilen kişiler ve burada söz konusu olan artık 40-50-60 yıllık bir birikim. Yani 60'lardan bahsediyoruz, ülkücülerin komando kamplarından bahsediyoruz. Bugün 2020'lerdeyiz, 2021'e gireceğiz. Yani burada çok uzun 60 yıllık bir birikim var söz konusu olan. Hem nesiller arası bir aktarım var, hem nesiller arası bir yenilenme olgusu var. Ve bu grupların devlete eklemlenmesi her zaman devleti ya da rejimi yönetenlerin iradesiyle mümkün olmakta. 1960'larda 60'ların sonunda Cevdet Sunay'ın söylediklerini hatırlayınız. Cevdet Sunay ülkücülerin belki biraz kanun dışı ama vatanı savunanlar olarak tanımlamaktaydı. 1970'lerde ülkücülük sistemin temel bir ürünüydü. Hatta o dönemde Murat Belge sanıyorum şunu söylüyordu. Ülkücülük AP'nin gençlik kanadını oluşturmakta diyordu. 1990'larda devlet için kurşun atan da kurşun yiyen de şereflidir, mukaddestir diyen devletin başbakanıydı. Yani orada kesinlikle bir devamlılık olgusu var ve bu devamlılık olgusu ister istemez devletin içerisinde de büyük bir zayıflamaya yol açmakta. 90'larda devletin zirvesinde ciddi bir iç savaş yaşandı. Hı hı.
Evet. Bir kesim direndi.
Evet, devlet görevlerinin birbirlerini kasırdıkları, işkence ettikleri, kurşuna dizdikleri bir dönemden bahsediyoruz. Hı hı. Azerbaycan'da darbe yapmaya çalıştıkları bir dönemden bahsediyoruz. Ve dediğim gibi yani milyarlarca dolar söz konusuydu 1990'larda bu işin içinde. Ve bugün bu süreç çok daha hızlı bir boyut kazanmakta.
Yine tabii milyarlarca dolar söz konusu bugün de.
Yine milyarlarca dolar söz konusu. Bugün rejimin özerkliği 90'lara oranla çok daha fazla. Yargının 1990'larda da gerçi yargı bağımsız değildi ve etkin bir yargı yoktu. Fakat en azından Birleşmiş Millet Meclisi'nde Susurluk Komisyonu toplanabildi. Susurluk Komisyonu'nun yani şu anda bize miras olarak bıraktığı dokümanlar, belgeler çok önemli belgeler. En azından böyle bir tartışma mümkün olabildi Türkiye'de 1990'larda. Bugün o da mümkün değil artık.
Rejimin özelliği dedin, neyi kastettin bunda?
Rejimin özelliği şu, rejimin kendi anayasası tarafından bile, yasaları tarafından bile gayrimeşru olarak tanımladığı bir şiddete başvurması. Hı hı. Şiddetin tümüyle sorumsuz bir şiddet olması, yargılanmayan bir şiddet olması. 1990'ları hatırlayalım bu açıdan da. 1990'larda Türkiye'de bir devlet terörü vardır diyen bir insan hakları bakanı vardı. Hı hı. Azimet Köylüoğlu.
Evet.
Fakat İnsan Hakları Bakanlığı'nın olması, reformdan bahsedilmesi, Avrupa'ya entegre olması projesinden bahsedilmesi vesaire devletin tümüyle özerk bir şiddetle kendi sahasını kendisi tarafından belirlenen bir şiddet kullanmasını, yasa dışı bir şiddet kullanmasını engellemiyordu. Bu bugünkü Türkiye'de de geçerli. Yani orada da dediğim gibi yani Cizre olgusu var, Sur olgusu var, Şırnak olgusu var. Fakat onun dışında yani bir Kabala olgusu var, bir Demirtaş olgusu var, bir Altan olgusu var. Bütün bunlar devletin yasal olmayan, kendi kanunları açısından bile yasal olmayan bir şiddete başvurması anlamına gelmekte. Ki bu artık otoriterizmin de ötesine geçildiğini göstermekte.
Evet, yani şimdi devlet mafyalaştı diye biraz bir kısmı hayret nidaları gösteren kesim aslında. Hatırlayacaksın, Barış Akademisyenleri meselesi ortaya çıktığında ve tevkifat ve soruşturmalar başladığında kısa bir süre sonra Sedat Peker, tam hatırlamıyorum ne dediğini ama kanlarında banyo yapacağız falan gibi şeyler söylemişti. Yani o mafya olgusu o zaman çok fazla üzerine durulmadı. Yani nasıl oldu da bu cesaretle bu kişi ortaya çıktı dendi. Ama görüldü ki fotoğrafın içerisinde şimdi Türkiye dışında olan Sedat Peker daha çok AKP ve doğrudan doğruya Erdoğan'a yakınlığından aldığı cesaretle bu çıkışı yapmıştı o zaman. Şimdi de bunun simetriğini Alaaddin Çakıcı ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile olan yakınlığında görüyoruz. Yani tekrar şeye dönmek istiyorum.
Ve Mehmet Ağar'la yani, görüyoruz. Evet.
Mehmet Ağar'ın arada yani giderek daha fazla silüetinin aslında arka tarafta görünüyor olması sürekli olarak. Yani bu mafyalaşma olgusu aslında yeni ortaya çıkmış, yeni keşfedilecek bir şey değil. Sedat Peker var daha önce. Daha önce işte senin anlattığın Sur meselesi var. 160-170 Kürt gencinin canlı yakılmasının faili olan kişilerin kimliği meselesi var vesaire. Bütün bu çizdiğimiz tablo yani kartel devlet tablosu şöyle bir söylem var dışarıda, Türkiye dışında kapalı yani çevrelerde çoğu kez de açık dile getiriliyor. Haydut devlet. Aslında rock state, başıbozuk devlet anlamında kullanılması gereken bir şey. Haydut aklı daha çok bandit, yani haramiye götürüyor. Bu kavram geçerli bir kavram mı sence? Bu şekilde bir tanımlama yapılabilir mi, başıbozuk devlet?
Başıbozuk bir rejimden bahsedebiliriz. Bir çete rejiminden bahsedebiliriz. Sanıyorum yani söz konusu olan şu anda Türkiye'de yaşanan bir çete rejiminin oluşması, işte bir çete rejiminin oluşması. Haydut devletten bahsedilirken genellikle haydut devlet dış siyasetten yola çıkarak tanımlanmakta. Mesela İtalya bir haydut devlet olarak, Mussolini'nin İtalya'sı bir haydut devlet olarak tanımlanmaktaydı. İran ya da Saddam Hüseyin'in Irak'ı bir haydut devlet olarak tanımlanmaktaydı. Ve bugün Türkiye dış politikasından yola bakıldığında açık bir şekilde haydut bir devlet olarak tanımlanmakta. Bu haydut ve devlet dediğim gibi daha çok işin dış boyutuyla ilgili, için iç boyutuna baktığımız zaman bu haydut devletin haydut devletleşme olgusunun oluşabilmesi için içeride bir çeteleşmenin olması gerekiyor.
Ve denge denetim mekanizmalarının sıfırlanmış olması gerekiyor.
Sıfırlanmış olması gerekiyor. Kurumların tümüyle için boşaltılması gerekiyor. Ve bu rejimi, bu çeteleşmeye katılan aktörlerin özelliklerinin son derece genişletilmesi gerekiyor. Bunu görüyoruz zaten. Dış politikada da görüyoruz. İç politikada üretiliyor bu. Fakat dış politikada da görüyoruz. Yani cihadi güçlerin Libya'da ya da işte Karabağ'da kullanılması, bu Avrupa'daki ülkücülük olgusu ki çok yoğun, çok geniş bir boyut almış bu durumda ve Avrupa'da demokrasilerini neredeyse tehdit edecek bir durumda artık şu anda. Yani bu içte çeteleşme ve dışta haydutlaşma arasında yakın bir ilişki var.
Kartel devlet dediğimizde tabii bir de paydaşlarından söz ediyoruz. Aslında kartel devlet bir paylaşım rejimi.
Bir paylaşım, evet.
Ortada bir ganimet yığını var ya da bir... Evet. Paylaşılacak bir servet var, bir şey var ve bu paylaşılıyor. Senin bu manzaraya, bu fotoğrafa baktığın vakit bu kartel devletin Türkiye'deki paydaşlarının kimlikleri nasıl? Kim bunlar?
Mesela bu kartel devlet olgusunu daha çok Arap alemi çerçevesinde kullanmıştım ben bir 10 yıl önce. Bir Mısır'ı ele alalım. Bir Mısır'daki kartel devlet neydi? Mısır'daki devlet, kartel devletin başında Mübarek vardı, Mübarek de ailesi. Ve bunlar bu işten arslan payını alanlardı. Fakat onun hemen yanı sıra ordu, onun yanı sıra milli istihbarat birimleri, ki bu birimlerin sayıları epeyce artmıştı. Onun hemen yanı sıra paramiliter güçler ve bir komprador burjuvazi. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman sanıyorum bu kartel devletin göbeğinde Erdoğan ve ailesi var. Albayrak bitse bile Erdoğan ve ailesi var ve bunun yakın çevresi var. Onun hemen dışında sanıyorum orduyu bu şuraya da bu şekilde bu kartel devletin bir parçası olarak görmek gerekiyor. Birbirlerini
zayıflamış olmasına rağmen.
Zayıflamış olmasına rağmen istihbarat birimlerini bu kartel devletin birer parçası olarak görmek gerekiyor. Bu kartel devletin bir komprador burjuvazisi var ya da rantiyer bir burjuvazisi var ki bu burjuvazi devletten beslenmekte. Fakat rejimden beslenmekte, fakat aynı zamanda rejimi ayakta tutmakta.
Burjuvazi demek doğru mu bunlara? Yoksa bir patronlar kümesi mi?
Bir patronlar kümesi de diyebiliriz. Fakat zaten 19. yüzyılda komprador burjuvazi kavramı kullanıldığı zaman aynı zamanda burjuvazi olmadığını belirtmek için bu kavram önerilmekteydi. Yani komprador burjuvazisi mal satan bir burjuvazi, onun ötesine gitmemekte. Yani Türkiye'de de belki bir rantiyer burjuvazi olarak bunu tanımlamak gerekmekte. Çünkü artık bu burjuvazi üretim sürecinde değil, rant üretme sürecinde, fakat kendi bir üretim sürecinde değil. Bu kartel devletin bir ayağı ki bu medyada da görülmekte, bu burjuvazinin beslediği bir oportunist elit. Yani şu anda Türkiye'de en azından AKP'ye yakın medyada çalışan binlerce insan vardı. Bu insanların çok büyük bir kısmı AKP geleneğinden, İslamcılık geleneğinden gelmeyen, fakat opportunitenin, fırsatın yarattığı bir elit. Yani bütün bu bileşenler...
İşbirlikçiliğin rantını yeme amaçlı.
İşbirliğinin yani. Rantını yeme, yemeyi becerebilenler. Yani bu kartel devletin bu tür bileşenleri var. Bu kartel devletin bileşenlerinden birisi MHP. Çok açık bir şekilde ki bunu artık kendisini zorla dayatarak rahatlıkla yapabilmekte. Bu kartel devletin ayaklarından birisi eskiden Kemalist olan, belki hala da Kemalist olarak kalan, kendisini modernist olarak gösteren fakat özünde nasyonel sosyalist olan bir ulusçuluk. Bu kartel devletinin değişik bileşenleri var. Fakat şu anda da kartel devleti ayakta tutan, nasıl ki Mısır'da Mübarek ailesiydi, Tunus'ta Bin Ali ve Bin Ali ailesiydi, Türkiye'de Erdoğan ve Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresi.
Evet. Peki bir de şu tabii kafa karıştıran, daha doğrusu Türkiye'de kavram kargaşasına yol açan bir şeyiz. Yani mafya deyince, devleti mafya sar deyince akla hemen işte Çakıcı gibi organize suç örgütü liderleri, Sedat Peker geliyor. Ama mafya dediğimiz vakit mafyanın belli formatları ve kodları var. Ve kriterleri var. Çalışma kriterleri var. Network'ü var. Aslında baktığımız vakit bu senin çizdiğin fotoğraf içerisinde işte bu özellikle rantın aslan payını alan iş dünyası içerisindeki inşaat şirketleri mesela çünkü büyük bir pay orada. Bunların çalışma formatları, hiyerarşileri, yapıları aslında mafya yapılanmasına çok koşut gibi gözüküyor. Yanılıyor muyum?
Yanılmıyorsun. Her halükarda Türkiye'de mafyadan bahsedilirken İtalya'da ya da Amerika'daki mafya ya da Kolombiya'daki mafyadan ayrı olarak ülkücülükle ilişkileri görmek gerekiyor. İtalya'da mafya ve radikal sağ arasında her zaman bir patron müşteri ilişkisi oldu. Fakat
Mussolini zamanında da varmış zaten, değil mi?
Efendim, Mussolini zamanından. Evet. Ve ondan sonra yani İtalya Soğuk Savaş döneminde, Gladio döneminde fakat diyelim ki o bir patron müşteri ilişkisi. Yeniden tanımlanan, müşterinin patronu kıyardığı, patronun mafya olarak patronun müşteriye belli imkanlar sağladığı bir sistem. Baktığımız zaman Amerika'daki mafya siyasi sistemde mahalli düzeyde iş işe girebiliyor. Fakat orada da organik bir birlik yok. Fakat Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'de ülkücü mafya ki 1990'larda çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. 80'lerde ve 90'larda askeri rejim döneminde bu ülkücülükle kesinlikle eklemlenen bir mafya. Bunun dışında algılanabilecek bir mafya değil. Ülkücülüğü mafyalaştıran fakat mafyayı da ülkücüleştiren bir olgu. Kurtlar Vadisi'ndeyiz.
Evet.
Tabii sadece Türkiye'de görülmüyor. Rusya'daki mafya da bu tür bir mafya. Rusya'daki mafya da kendisini vatanperver bir mafya. Putinci vatanperver ve ortodoks bir mafya olarak göstermek.
Benzeşen tarafları çok yani.
Evet, benzer konular çok. O yüzden yani sanıyorum Türkiye'deki mafyayı ele aldığımız zaman bu özelliği görmek gerekiyor ki bu konuda da elimizde çok çok çok yoğun bilgiler var.
Evet. O zaman
ham madde var. Onu düşünmek etmek gerekiyor. İkinci mesele o burjuvazinin oluşması. Söz konusu bu burjuvazi 1970'lerin, 80'lerin hatta 90'ların üretici burjuvazisi değil. Ya da 1990'larda taşra düzeyinde gelişen bir burjuvazi değil ki o taşra düzeyinde gelişen bir burjuvazi her şeye rağmen üretim mekanizmasıyla iç içeydi. Oluşan burjuvazi tümüyle bir beton burjuvazisi. Ve bu beton burjuvazisi AKP'ye göbek bağıyla bağlı.
Yani inşaat sektöründen bahsediyoruz.
İnşaat, beton, maden ve işte yol vesaire.
Evet.
Ve yani eğer bugün Türkiye başa bir beton katmanı haline gelmişse bunun nedeni bu burjuvazinin devlet tarafından, rejim tarafından beslenmesi ve burada tabii Türkiye'deki ekonomik krizin temelinde de kısmen bu var. Çünkü yani belli bir orada da bir araştırmaya ihtiyacımız var fakat sanıyorum yani 18 yıl boyunca büyük bir ihtimalle 500-600 milyar dolar aktarıldı bu burjuvaziye. Ve bu burjuvazi değişik bir şekilde de olsa ondan sonra bu 500-600 milyarın bir kısmını, çok cüzi bir kısmını AKP'ye ya da AKP'li belediyelere ya da hayırseverlik kurumlarına aktararak sistemi ayakta tutmakta.
Evet.
Yani o yüzden o burjuvazide de bir çeteleşme olgusu, çeteleşme de olmasa bile en azından rejimle organik bir şekilde iç içe girme olgusu var. Ve orada da komprador burjuvazi kavramı çok önemli. 19. yüzyıldaki komprador burjuvazinin siyasi bir özelliği yoktu. Ve siyasi bir özelliği olmadığı için savaş ağalarına teslim olabilen bir burjuvazi olarak ortaya.
Şu andaki ucu açıklık da ona şey yapıyor. Hem ucu açıklığı bize ifade ediyor, izah ediyor. Hem de bu çürümenin ne kadar kapsamlı olduğunu bize bir şekilde izah ediyor. O zaman sana şu soruyu da sorabiliriz. Kartel devlet, paydaşlık, dolayısıyla bir çeşitli konularda işbirliği, yani bazı konularda katkı. Şöyle bir soru sorabiliriz o zaman. Yani çünkü bu beni sürekli olarak kafamı karıştıran, daha doğrusu soru işareti üreten bir şey. Acaba Mavi Vatan, Azerbaycan taarruzuna katkı gibi olgular dış politikada, bölgede, Ege, Kıbrıs en son. Bunlar bu kartel devletin Erdoğan dışındaki bir ya da birkaç paydaşının ürünü mü?
Hem Erdoğan'ın tarih okumasının ürünü. Erdoğan çok açık bir şekilde söylüyor.
Daha bir deyişle, yani farklı bir deyişle, Bahçeli, MHP ve Avrasyacı eski subayların, yani bunlar da paydaş olarak resimde görünüyor anladığım kadarıyla senin söylediğin.
En azından mavi vatan Avrasyacılığın getirdiği bir şey.
Onların prodüksiyonu.
Her ikisi de. Çünkü zaten Erdoğanizmin temelinde tarih ya da gelecek geçmişten intikam alınacak bir zaman dilimi olarak görülmekte. Ki bu aynı zamanda MHP'de de olan bir olgu. Kısmen Avrasyacılık'ta da olan bir olgu. Avrasyacılık bunu aynı zamanda Rusya'yla eklemleyerek yapmakta. Yani Asya'nın intikam alması. Ki bu Asya'nın intikam alması aynı zamanda Türklüğün intikam alması. Orada tarih okuyuşu var. Biz ana vatanımız 18 milyon kilometre kareydi. 780 bine indik diyor. Ve yani bu ana vatanda Türklükten başka hiçbir unsurun geçmişi okuma, geleceği tahayyül edebilme, var olabilme, özne olabilme hakkı yok. Sadece Türklükten yola çıkıp okumakta. 18 milyon kilometre kare aynı zamanda Sırpların, Bulgarların, Yunanların vesaire Türklüğün emrinde olması gereken, kölesi olması gereken bir ana vatan olarak tanımlamakta. Yani Erdoğan'ın okuması çok açık bu açıdan. Ve o yüzden de sanıyorum yani şeyi görmek gerekiyor. 70'lerin sonunda Akıncılar ne okuyordu? Akıncılar 10-15 kitap okuyordu. Müftüoğlu'nu okuyorlardı. Albayrak'ı okuyorlardı. Mısırlıoğlu'nu okuyorlardı. Osman Turan'ı okuyorlardı. Türk'ün cihan hakimiyeti mefküresi. Ki Türklüğü ve İslamcılığı sanıyorum Türkçülüğü ve İslamcılığı birleştiren bir kitap. Yani işte Erdoğan'ın okuduğu kitap sayısı 10-15'i aşmamakta. Fakat bu kitap sayısı, bu kitaplar aynı zamanda bir kognitif stok yarattı. Erdoğan kriz döneminde, her kriz döneminde ister istemez bu döneme 1970'lerin sonunda okuduğu kitaplara dönmekte ve bu kognitif stoku kullanmakta. O yüzden olup bitenlerden aynı zamanda Erdoğan tümüyle sorumlu. Fakat bu kartelin bileşenlerin de stratejileri var. Bunlar sistemi radikalleştirici stratejiler. İşte sistemi radikalleştirici stratejiler hem dışta sistemi radikalleştirici stratejiler. Bahçeli Çakıcı bizdendir. Biz Çakıcı devlettir. Devlete hizmet eden birisidir dediği zaman bu aynı zamanda sistemin radikalleştirilmesi. Ve sistemin kendisine muhalif olanları düşman olarak tanımlaması.
Zaten sen geçen söylediğinde de onu söyledin. Yani bu sistem ancak kendisini radikalleştirerek ayakta kalabilir dedi.
Ve bu dışta da geçerli. Bu dışta da geçerli. İşte olanın dışta tekrarlanması gerekiyor ki bu radikalleşme de aynı zamanda hem Erdoğanizmin bir sistem olarak radikalleşmesi hem de bu bileşenlerin sistemi radikalleştirmesi.
Evet. Peki sonlara doğru geliyoruz. Bir başka önemli soru. Tabii kartel yapısı dediğimiz vakit, yani mesela Amerika'daki mafya ailelerinin bir bileşimine baktığımızda bir ekümenik birisi var orada. Yani bir tepede kapoların kaposu var. Şimdi bu yapı içerisinde de benim gördüğüm fotoğrafta bir sanki bir yani kapoların kaposu kim olacak? Yani bir vesayet sahibi olma savaşı mı var? Şimdi son zamanlarda görüyoruz, yani Erdoğan Bahçeli'nin vesayeti altına giriyor, girmekte. Girebilir, girdi gibi tespitler var. Ne diyorsun bu konuda? Bir vesayet savaşı mı aynı zamanda?
Bir vesayet savaşının da ötesine giden bir olgu. Bahçeli bir 10 yıldır kendisini Anadolu'nun son bilgesi olarak tanımlamakta. Ve bu şekilde tanımlamakta. Son referans, son merci. Son meşruiyet kaynağı, ilk meşruiyet kaynağı ve son meşruiyet kaynağı. Erdoğan'ın bilemediğini bilen, Erdoğan'ın varamadığı ufka varan birisi olarak değerlendirilmekte. Ve böyle bir yaklaşımdan yola çıkarsanız, Erdoğan resmi olarak iktidara sahip olan ama bu iktidarı içini doldurabilecek, bu iktidarı yarına taşıyabilecek bir felsefeye sahip olmayan birisi olarak tanımlanmakta MHP açısından. Ve ulusalcılık da bunu söylemekte, Avrasyacılık da bunu söylemekte. Avrasyacılık Erdoğan'ı işte burada, son noktada bizim vardığımız noktaya vardı, bizim çizgimizi yap, bizim siyasetimizi gütmek zorunda. Fakat bizim varmak istediğimiz ufuk onun evrenini, anlamlar evrenini kat kat aşan bir ufuk. Yani o açıdan sanıyorum ciddi bir meşruiyet kavgası var.
Bu
meşruiyet
büyüyecek kavgası... bir kavga herhalde bu. Çünkü efendim? Bu büyüyecek bir kavga.
Büyüyecek bir kavga yani.
Temelde bir görüş ayrılığı var demektir eğer böyleyse.
Yani 90'larda kanla bitti bu iş. Tutuluk meselesi de kanlı bir şekilde bitti. Yarın nasıl bitecek bilemiyoruz. Yarın işte bir 15 Temmuz darbesi gibi mi olacak onu da bilemiyoruz. Fakat yani ciddi bir meşruiyet kavgası var. Bu meşruiyet kavgası bu işin ufkunu kim tanımlıyor? Bu işin bilgeliğini kim tanımlıyor? Bu ben devletim, Çakıcı devlettir söylemini kim üretiyor? Çünkü söylemi üreten aynı zamanda da silahlara sahip olan bilen kişidir. Bu söylemi üretebiliyorsanız aynı zamanda pöh olarak, cöh olarak bunu sahada silahlı bir şekilde de dayatabiliyorsunuz. Eğer söylemi zaman Avrasya'nın intikam alma zamanı dediğiniz zaman o zaman bunun sahada pratik yansımaları oluyor. Söylem hiçbir zaman sadece söylemsel düzeyde kalmıyor. Hı hı.
Peki buradan son soruya geliyoruz artık. Yani tam yeri geldi çünkü. Aslında çelişkili bir durum da var. Çünkü Erdoğan'ın hani ip üzerinde yürüyen bir cambazken aynı zamanda jonglörlük yaptığını da biliyoruz. Yani pek çok topu o ince ip üzerinde yürürken bile tutabiliyor. Nitekim burada da böyle bir koreografi, böyle bir hareket şeması görüyoruz yine. Ne yaptı? Geri adım attı. Belki Arınç'ı öne sürmüştü. Yani bir nevi tabir caizse mayın eşeği olarak mayın patladı. Geri çekildi. Onu bir şekilde istifaya zorladı ya da istifa etti neyse. Ve şimdi söylem yeniden eski söyleme döndü. Bahçeli işte kardeşimdir. Birlikte yürüyeceğiz. Bundan sonra işte kendisine teşekkür ediyorum dedi. Yani bir nevi yapışık ikizler resmi yeniden ortaya çıktı. Yani Erdoğan'ın dönüşü aslında bu senin çizdiğin tablodaki güç kavgasının yanlış anlıyorsam düzelt, ertelenmesi anlamına mı geliyor? Çünkü 2023'e kadar birlikte yürüme hedefi olan bir beraberlikten, bir hani senin kullandığın kavramla kartel yapısından söz ediyoruz.
Evet, sanıyorum burada da ikili bir boyut var. Birincisi zaman olgusu. Yani İbn Haldun zamanın aynı zamanda bir zemin olduğunu, bir sermaye olduğunu dile getiriyordu. Fakat belli bir süreçten sonra bu sermayenin hoydatça harcanmasının durumunda liderin, sultanın ya da halifenin ne derseniz deyinirse sahip olduğu zamanı çok hızlı bir şekilde eridiğini gösteriyordu. Bu zaman erimesine karşı Erdoğan'ın bulduğu çözüm krizler. Krizlerin sayısını artırmak, işte krizler, dışta krizler, işte İşte son derece büyük gerginlikler, dışta gerginlikler ve bu gerginliklerin frekansını görmek gerekiyor. Bu gerginlikler aynı zamanda Erdoğan'ın zamana sahip olmadan zaman satın alması anlamına geliyor.
Gerginliklerin frekansı artıyor çünkü sürekli olarak.
Sürekli artıyor. Fakat zaman Erdoğan'ın ihtiyaç, istikrar kazanmak için, rejimi stabilize etmek için ihtiyaç duyduğu zaman tükenmiş durumda. Ve bu zaman büyük bir ihtimalle 2013'te, 2014'te tükendi. 2014'te tükendi.
Yani 2013-2014'te tükendi. Yani Gezi ve sonrasında.
Gezi ve 17-25 Aralık sonrası. Evet. Erdoğan'ın bu sahip olduğu sermaye, zaman sermayesi tükendi.
Evet.
Bu zaman sermayesinin tükenmesi artık rejimin ihtiyaç duyduğu zaman, istikrarlaşmak için ihtiyaç duyduğu zamana sahip olmadığını göstermekte. İstikrar sahibi olmayan bir rejim ancak ve ancak istikrarsızlık yoluyla devam edebilmekte. Bunu da görmemiz gerekiyor. Bir rejim istikrarsızlığı kaynak olarak kullanabilir. İstikrarsızlığı bir kendisini yeniden üretme yöntemi olarak kullanabilir. Ve 2013'ten sonra baktığımız zaman, bu yana baktığımız zaman sürekli bir şekilde bunu görüyoruz. Erdoğan krizler yoluyla, istikrarsızlık yoluyla zaman kazanabiliyor. Sorabildiğimiz soru şu olabilir. Eğer Erdoğan zamanı kaybediyorsa kim zamanı kazanıyor? Orada belki milliyetçilik, MHP, paramiliter olgular, kartelin diğer bileşenleri içine girebiliyor. Çünkü Erdoğan'ın kaybettiği zaman aynı zamanda onların devlete entegre olması, paramiliterleşme sürecini hızlandırması, silahlı kaynaklara ulaşabilmesinin mümkün kılan bir zaman.
Erdoğan bunun farkında mı sence?
Erdoğan bunun farkında değil. Erdoğan bunun farkında değil. İbn Haldun'u okusaydı, çok bahsediyor İbn Haldun'dan ama okuduğunu sanmıyorum. Erdoğan bunun farkında değil ve Erdoğan Abdülhamit döneminde İbn Haldun'un neden yasaklandığını bile bilmiyor. Abdülhamit böyle bir senaryodan korktuğu içindir ki İbn Haldun yasaklamıştı ve Abdülhamid'in sonuna baktığınız zaman 33 yıl, fakat ondan sonra sonu 6 ayda geliyor.
Yani Hamit, geriye doğru baktığında şu günler, içinde yaşadığımız günler tarihimizde, modern Türkiye tarihinde herhalde bu tam anlattığın döneme uygun denk düşüyor değil mi? Oraya mı bakmamız lazım?
Oraya da bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi susurluk dönemine de bakmamız gerekiyor. Fakat
Abdülhamit'in düşmekte olduğu döneme de dikkat çekiyorsun sen.
Evet. Çünkü bu dönem 6 ay sürüyor. Yani Şükrü Hanioğlu bunu bayağı araştırdı. 6 ay içerisinde Abdülhamit rejimi yok oluyor. Sadece Abdülhamid'in kendisi marjinalleştirilmiyor ve ondan sonra devrilmiyor ve çok aşağılaştırıcı bir şekilde devriliyor. Fakat onun ötesinde devlet bürokrasinin tümü 6 ay içerisinde çöküyor.
Bir anda ve bir gelenek oluşuyor aynı zamanda. Bir iddiaçı geleneği oluşuyor ondan sonra.
Aslında şeye baktığımız zaman, yani Erdoğan'a baktığımız zaman Erdoğan'da bir iktidarçılık olgusu var. Yani Hamidyanizm dışında ötesinde, Abdülhamitçiliğin ötesinde, Hamidyanizmin ötesinde Erdoğan'da çok net bir şekilde bir iktidarçı olgusu var. İktidarçı tahayyülü, iktidarçılığın geleceği, tarihten intikam alma zamanı dönemi olarak görme anlayışı, iktidarçılığın maceracılığı, iktidarçılığın dış siyasette şiddet dışında bir olgu tanımamaları, yani orada tam bir maceracılık olgusu var. Ve sanıyorum bu noktadan baktığımız zaman onu zaten 2013-2014'ten beri yazıp çiziyordum. Orada bir itaatçılığın devamlılığı var. Ziya Gökalpçılık olgusu var. Hatta yani Türkiye tarihi üzerine yayınlanmış bir kitabı da şunu söylüyordum. Türkiye'yi oluşturan Kemalizm falan değildir. Türkiye'nin resmi ideolojisi Kemalizm değil, Gökalpizm'dir demiştim. Ve Gökalpizm aynı zamanda maceracılık boyutu çok olan, yoğun olan bir sistem olarak değerlendirilmeli.
O zaman iddiaçılığın bir boyutu, bir türü olarak Erdoğan'ın temsil ettiği bir çizgi var. Bir de onun iş ortağı olan şu anki MHP, işte Avrasyacılar, onların temsil ettiği bir iddiaçılık var. Birbiriyle şu anda geçici olarak yan yana yürüyen iki iddiaçılık. Ama birisinden birisi mutlaka sonunda üstün çıkacak diyorsun.
Üstün çıkacak, çünkü yaş olgusu var, dinamizm olgusu var, rasyonalite olgusu var. Ve bütün bunlar dediğim gibi şeyin elinde değil artık. Yani Erdoğan'ın elinde değil.
Yani geriye doğru sayma halini izlemeye devam edeceğiz diyorsun sen.
Büyük bir ihtimalle buna karşı yeni krizler yaratabilir. Bu yeni krizler yoluyla zaman kazanabilir. Yani zaman sermayesine sahip olmayanlar ancak krizler yoluyla zaman satın almak zorundalar. Evet. Erdoğan bunu şimdilik yapabiliyor. Daha belki 2023'e kadar da yapabilir. Ondan sonra da yapabilir. Fakat dediğim gibi Erdoğan'ın kaybettiği zamanı, Erdoğan'ın paramiliter müttefikleri, Erdoğan'ın kartelinin bileşenleri ele geçirmekte.
Evet. Türkiye'nin son durumu, iktidardaki çatı katı savaşları ve kartel devlet olgusunun bugün bulunduğu noktayı değerlendirdik. Profesör Hamit Bozarslan'la sıcak takipte Paris'te Sosyal Bilimler Yüksekokulu öğretim üyesi Hamit Bozarslan. Tabii Ahval izleyici ve dinleyicileri kendisini yakından tanıyorlar. Çok teşekkürler Hamit bu sohbet.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. kulağınız bizde olsun.